Ayrım 14. 49. Ona evlenme teklif edecektim. 19 Mayıs 1976 Çarşamba günü akşam 7.30'da Çetin Efendi ile Füsunların Çukurcuma'daki evine gitmek için yola çıktık. Çetin Efendi'ye Nesibe halaların Çukurcuma'daki evlerine bir çocuk bisikletini geri vermeye gideceğimizi söyledim. Adresi verdim ve koltuğuma yaslanıp bardaktan boşanır gibi yağan yağmurun altında sokakları seyrettim. Bir yıl boyunca gözümün önünde canlandırdığım binlerce kavuşma sahnesinde ne böyle yoğun bir sağanağı ne de çiseleyen hafif bir yağmuru hayal etmiştim. Merhamet apartmanının önünde durup bisikleti babamın bana kutu içinde verdiği inci küpeleri alırken sırılsıklam oldum. Beklentilerimin tam tersi olan asıl şey ise yüreğimin içinde hissettiğim derin huzurdu. Hilton Oteli'nde onu son görüşümden o güne kadar geçen 339 gün boyunca çektiğim acıları bütünüyle unutmuştum sanki. Hatta beni bu mutlu sona ulaştırdığı için saniye saniye kıvranarak yaşadığım acıya şükran duyduğumu, hiçbir şeyi ve hiç kimseyi de suçlamadığımı hatırlıyorum. Hikayemin başında olduğu gibi şimdi gene önümde mükemmel bir hayat olduğunu düşünüyordum. Sıra Serviler Caddesi'nde arabayı durdurup, bir çiçekçide kırmızı güllerden önümdeki hayat kadar güzel kocaman bir buket yaptırdım. Sakinleşmek için evde yarım kadeh rakıyı ilaç gibi içmiştim. Beyoğlu'na çıkan ara sokaklardaki meyhanelerde bir kadeh daha içse miydim? Ama sabırsızlık, aşk acısı gibi beni içine çekip kavramıştı. Dikkat et dedi aynı anda içimden ihtiyatlı bir ses. Bu sefer bir yanlış yapma. Çukurcuma hamamı yoğun yağmur içinde hayal meyal gözlerimin önünden geçerken 339 gün boyunca çektiklerimin Füsun'un bana verdiği iyi bir ders olduğunu bir anda açıklıkla kavradım. O kazanmıştı. Bir daha onu görememe cezasına çarptırılmamak için onun istediği her şeyi yapmaya hazırdım artık. Onu görüp rahatladıktan ve Füsun'un karşımda olduğuna inandıktan az sonra da ona evlenme teklif edecektim. Çetin Efendi yağmurun altında kapı numaralarını okumaya çalışırken, daha önceden kafamın bir köşesiyle kurduğum ve kendimden de saklamaya çalıştığım evlilik teklifi sahnesi gözümün önünde canlandı. İçeri girdikten, bisikleti şakalarla verdikten, oturduktan, sakinleştikten bunları yapabilecek miydim? Az sonra Füsun'un getirdiği kahvelerimizi içerken, babasının gözlerinin içine gözlerimi cesaretle dikip, buraya Füsun'la evlenmek için izin almaya geldiğimi hemen söyleyecektim. Çocukluk bisikleti bahaneydi. Buna gülüşecek, şakalar yapacak, çekilen acılardan söz etmemize, üzüntülerimizi gözden geçirmemize fırsat vermeyecektik. Sofraya oturduğumuzda babasının vereceği yeni rakıyı içerken, Füsun'un gözlerinin içine bu kararı vermiş olmanın mutluluğuyla bakacak, onu doya doya seyredecektim. Nişan ve evlilik ayrıntılarını diğer ziyaretimde konuşabilirdik. Araba yağmurdan mimarisine dikkat edemediğim eski bir evin önünde durdu. Kalbim hızlanarak kapıyı açtım. Az sonra Nesibe hala kapıyı açtı. Bisikleti getirirken arkamdan bana şemsiye tutan Çetin Efendi'den ve elimdeki güllerden etkilendiğini hatırlıyorum. Kadının yüzünde bir huzursuzluk vardı ama üzerinde durmadım. Çünkü merdivenlerden basamak basamak Füsun'a yaklaşıyordum. Babası "Hoş geldin Kemal Bey" diye karşıladı beni sahanlıkta. Tarık Bey'i en son bir yıl önce nişanda gördüğümü unutmuştum da eski Kurban Bayramı yemeklerinden sonra onu hiç görmediğimi sanıyordum. Yaşlılığın onu çirkinleştirmekten çok bazı ihtiyarları yaptığı gibi silikleştirdiğini hissettim. Sonra Füsun'un ablası varmış diye düşündüm. Çünkü kapının eşiğinde babanın arkasında Füsun'a benzeyen ama esmer bir başka güzel kız görmüştüm. Ama daha bunu düşünürken de o esmerin Füsun olduğunu anladım. Çok sarsıcıydı. Füsun'un saçları simsiyahtı. Tabii asıl rengi dedim kendime sakin olmaya çalışarak. İçeri girdim. Daha önceden planladığım gibi annesiyle babasını aldırmadan gülleri verip ona sarılacaktım ki bakışlarından, telaşından, gövdesinin yaklaşımından Füsun'un benimle kucaklaşmayı istemediğini anladım. El sıkıştık. Ah ne güzel güller bunlar dedi ama elimden almadı onları. Evet tabii çok güzeldi, olgunlaşmıştı. Hayalimdeki karşılaşma sahnesine aykırı bir şeyler yaşadığım için huzursuz olduğumu anladı. Öyle değil mi dedi gözleriyle kucağımdaki gülleri odadaki bir başka kişiye işaret ederek. İşaret ettiği kişiyle göz göze geldim. Bu şişko ve sevimli komşu delikanlıyı da yemeğe çağırmak için başka gece bulamamışlar mı diye hızla düşündüm. Ama daha kafamdan geçirirken yanlış olduğunu anladığım bir başka düşünce de buydu. Kemal abi tanıştırayım. Kocam Feridun dedi, önemsiz bir ayrıntıyı hatırlar gibi yapmaya çalışarak. Gerçek birine değil de tam çıkaramadığın bir hatıraya bakar gibi baktım Feridun dediği adama. Biz 5 ay önce evlendik dedi Füsun, kaşlarını anlayış bekleyen bir bakışla kaldırarak. Elimi sıkan aşırı şişman damadın bakışlarından hiçbir şeyden haberdar olmadığını anladım. Oo, çok çok memnun oldum dedim ona ve kocasının arkasına saklanan Füsun'a bakıp gülümseyerek, çok da talihlisiniz Feridun Bey. Hem harika bir kızla evlenmişsiniz hem de kızın harika bir çocukluk bisikleti var. Kemal Bey, sizleri düğüne çağırmayı çok istedik dedi annesi. Ama babanızın hastalığını işittik. Kızım kocanın arkasına gizleneceğine o güzel gülleri alsana Kemal Bey'in elinden. Bir yıl boyunca rüyalarımdan hiç çıkmayan Canan'ım gül buketini elimden zarif bir hareketle alırken gül yanaklarını, iştahlı dudaklarını, kadife tenini ve bütün ömrüm boyunca yakın olmak için her şeyi göze alacağımı acıyla bildiğim boynunun ve göğüslerinin güzel kokulu üst kısmını bana bir yaklaştırdı, bir uzaklaştırdı. Onun gerçek olmasına, dünyanın var olmasına şaşan biri gibi hayretle baktım. Gülleri vazoya koy canım dedi annesi. Kemal Bey, rakı içersiniz değil mi dedi babası. Civ civ civ dedi kanaryası. Aa, tabii tabii rakı. İçerim, içerim rakı. Rakıdan 2 buzlu kadehi hemen çarpsın diye aç karnı içtim. Sofraya oturmadan önce getirdiğim bisikletten ve çocukluk hatıralarımızdan bir süre söz ettiğimizi hatırlıyorum. Ama o evlendiği için bisikletin temsil ettiği o çekici kardeşlik duygusunun yok olduğunu anlayacak kadar açıktı zihnim daha. Bunun bir rastlantı olduğu hissini vererek, parantez aç, nereye oturacağını annesine sormuştu, parantezi kapa, Füsun sofrada karşıma oturdu. Ama gözlerini benden kaçırıyordu. Bu ilk dakikalarda benimle ilgilenmediğini düşünecek kadar şaşkındım. Ben de onunla ilgilenmez gözükmeye çalışıyor, fakir akrabasına evlilik hediyesi veren ve kafası çok daha önemli şeylerle meşgul, iyi niyetli bir zengin gibi davranmak istiyordum. Çocuk ne zaman dedim böyle bir havayla. Önce damadın gözlerinin içine baktım ama aynı bakışı Füsun'a çeviremedim. Şimdilik düşünmüyoruz dedi Feridun Bey. Belki ayrı bir eve taşındıktan sonra. Feridun çok genç ama bugün İstanbul'da en çok aranan senaryo yazarıdır dedi Nesibe hala. Simitçi teyzeyi o yazdı. Kafam halk dilinde gerçeği kabullenmek denen şeyi yapmakta bütün gece zorlandı. Bu evlilik hikayesinin şaka olduğunu, beni şaşırtıp eğlenmek için şişko komşu çocuğunu Füsun'un çocukluk aşkı ve kocası kılığına soktuklarını, az sonra kötü bir şaka yaptıklarını itiraf edeceklerini gece boyunca zaman zaman umutla hayal ettim. Karı koca hakkında bir şeyler öğrendikçe evliliği kabul ediyor ama bu sefer öğrendiklerimi kabul edilmez ve sarsıcı buluyordum. İç güveysi damat Feridun Bey 22 yaşındaydı. Sinemaya ve edebiyata meraklıydı. Henüz çok para kazanmıyordu ama Yeşilçam için senaryolar kaleme almaktan başka şiir de yazıyordu. Babası tarafından akrabası olduğu için çocukken Füsun'la oynadıklarını, hatta geri getirdiğim bisiklete Füsun'la birlikte çocukken onun da bindiğini öğrendim. Bunları öğrendikçe Tarık Bey'in içten bir ilgiyle doldurduğu rakının da yardımıyla ruhum sanki kendi içine çekiliyordu. Yeni bir eve her girişinde daha kaç oda var, arka balkon hangi sokağa bakıyor, masa niye buraya konmuş gibi sorulara cevaplar bulup mekanı anlayana kadar huzursuz olan aklım, şimdi bu sorularla hiç ilgilenmediği için de huzursuzdu sanki. Tek teselli onun karşısında oturabilmek, bir resmi seyreder gibi onu şimdi doya doya seyredebilmekti. Elleri eskisi gibi kıpır kıpırdı. Evlenmiş olmasına rağmen babasının yanında hala sigara içmediği için sigara yakarken yaptığı o çok sevdiğim el hareketlerini ne yazık ki hiç göremedim. Ama 2 kere eskiden de yaptığı gibi saçlarını çekiştirdi. 3 kere lafa karışmak için fırsat kollarken tartışmalarımızda hep yaptığı gibi nefesini içine çekip omuzlarını hafifçe yükselterek bekledi. Gülüşünü her görüşümde karşı konulmaz bir mutluluk ve iyimserlik hala aynı güçle içimde ayçiçeği gibi açıveriyordu. Güzelliğinden ya da kendimi çok yakın hissettiğim hareketlerinden ve teninden sızan bir ışık bana dünyanın gitmem gereken merkezinin onun yanı olduğunu hatırlatıyordu. Geri kalan yerler, kişiler, meşgaleler kaba oyalanmalardan başka bir şey değildi. Yalnız aklım değil, gövdem de bunu bildiği için burada onun karşısındaydım ve bu yüzden yerimden kalkıp kollarını tutmak, ona sarılmak istiyordum. Ama içine düştüğüm durumu, bundan sonra ne olacağını düşünmeye çalıştığım zaman yüreğimde öyle bir acı hissediyordum ki düşünmeye devam edemiyor. Yalnız sofradakilere değil, kendi kendime de buraya genç evlileri tebrike gelmiş bir akraba impozu yapmaya başlıyordum. Yemek boyunca çok az göz göze gelmemize rağmen Füsun Büzüppece pozumu hemen hissediyor. O da bana özel şoförüyle bir gece uğrayan uzak ve zengin bir akrabaya yeni evli ve çok mutlu bir genç kadın nasıl davranırsa öyle davranıyor, kocasıyla şakalaşıyor, bakladan ona bir kaşık daha veriyordu. Bütün bunlar da kafamın içindeki tuhaf sessizliği derinleştiriyordu. Eve gelirken iyice hızlanan yağmur hiç dinmedi. Tarık Bey, Çukurcuma'nın adı üstünde alçak bir semt olduğunu, geçen yaz satın aldıkları bu binayı eskiden çok sık sel bastığını öğrendiklerini daha yemeğin başında bana anlatmış, ben de onunla birlikte sofradan kalkıp Cumba'nın penceresinden yokuştan aşağı inen suları seyretmiştim. Sokakta paçaları sıvamış, çıplak ayaklı mahalleliler, ellerinde çinko kovalar ve plastik çamaşır leğenleriyle kaldırımların kenarından evlerinin içine giren suları boşaltmaya ve taş yığınları ve bezlerle sel sularının yönünü değiştirmeye çalışıyordu. Çıplak ayaklı iki adam ellerindeki demirle tıkanmış bir ızgarayı açmak için uğraşırken, biri mor, biri yeşil başörtülü iki kadın sulardaki bir şeyi ısrarla işaret edip bağırışıyorlardı. Masada Tarık Bey, lağımların ta Osmanlı'dan kalma ve yetersiz olduğunu söylemişti esrarengiz bir havayla. Yağmurun şakırtısının her artışında birisi gök delindi, Nuh tufanı, Allah korusun gibi bir şey söyleyip sofradan kalkıyor, Cumba'nın yokuşa bakan penceresinden soluk sokak lambasının ışığında tuhaf gözüken mahalleyi ve sel sularını endişeyle seyrediyordu. Ben de kalkıp yanlarına gitmeli, sel korkusunu onlarla paylaşmalıydım. Ama sarhoşluktan ayakta duramayıp koltukları, sehpaları devirmekten korkuyordum. ''Acaba şoför ne yapıyor bu yağmurda?'' dedi Nesibe hala pencereden bakarken. ''Ona yiyecek bir şeyler versek mi?'' dedi damat bey. ''Ben aşağı indiririm.'' dedi Füsun. Ama Nesibe hala benim bundan hoşlanmayabileceğimi sezip konuyu değiştirdi. Bir an bütün ailenin Cumba'dan şüpheyle süzdüğü sarhoş ve yalnız bir adam olduğumu hissettim. Ben de dönüp onlara gülümsedim. Tam o sırada sokaktan devrilen bir varilin tangırtısı ve bir ah sesi geldi. Füsun'la göz göze geldik ama bakışlarını hemen kaçırdı. Nasıl bu kadar ilgisiz davranmayı başarabiliyordu? Bunu ona sormak istiyordum. Ama sevgililerini ararken, ona bir şey soracağım da ondan diyen terk edilmiş ve aptallaşmış aşıklar gibi sormuyordum bu soruyu. Peki, öyle soruyordum. Burada tek başıma oturduğumu görmesine rağmen niye yanıma gelmiyor, her şeyi bana açıklamak için bu özel fırsatı niye kullanmıyordu? Yeniden bakıştık ve yeniden gözlerini kaçırdı. Şimdi Füsun masaya yanına gelecek dedi içimden iyimser bir ses ve gelirse bu, bir gün bu yanlış evlilikten cayacağının ve kocasından ayrılıp benim olacağının işareti olacak. Gök gürledi. Füsun pencerenin önünden çekildi ve tüy gibi hafif 5 adım atarak sessizce karşıma oturdu. ''Beni affetmeni rica ediyorum.'' dedi yüreğime işleyen fısıldar bir sesle. ''Babanın cenazesine gelemedim.'' Bir şimşeğin mavi ışığı rüzgarda ipekten kumaş gibi aramızda ürperdi. ''Seni çok bekledim.'' dedim ben. ''Tahmin ettim ama gelemezdim.'' dedi. ''Bakkalın kaçak tentesi devrildi, gördünüz mü?'' dedi kocası Feridun masaya dönerken. ''Gördük ve üzüldük.'' dedim. ''O kadar üzülecek bir şey yok.'' dedi pencereden dönen babası. Kızının ağlayan biri gibi iki elini yüzüne kapadığını gördü ve endişeyle önce damadına sonra bana bir göz attı. ''Mümtaz eniştemin cenazesine gidemediğim için hep üzülüyordum.'' dedi Füsun titreyen sesini bastırarak. ''Onu çok severdim, çok fena oldum.'' ''Füsun'u çok severdi babanız.'' dedi Tarık Bey. Geçerken kızının saçını öptü ve sofraya oturup tek kaşını kaldırıp gülümseyerek bana bir kadeh rakı daha koydu ve eliyle kiraz ikram etti. Babamın verdiği kadife kutu içindeki inci küpeleri ve Füsun'un küpesinin tekini cebimden çıkarıp vermeyi sarhoş kafayla hayal ediyor ama bunu bir türlü gerçekleştiremiyordum. Bu içimde öyle bir baskı yaptı ki ayağa kalktım. Ama küpeleri vermek için ayağa kalkmam değil, tam tersi kalkmamam gerekiyordu. Baba kızın bakışlarından onların da bir şey beklediklerini anladım. Belki de çıkıp gitmemi istiyorlardı. Ama hayır, derin bir bekleyiş vardı odada. Ama küpeleri o kadar hayalini kurmama rağmen ortaya çıkaramıyordum bir türlü. Bu hayallerde Füsun evli değil, bekardı. Ben de hediyelerimi vermeden az önce annesiyle babasından onu istiyordum. Şimdi yeni durumda küpeleri ne yapmam gerektiğine sarhoş kafayla hiç karar veremiyordum. Elim kirazdan kirlendiği için kutuları çıkaramıyorum diye düşündüm. Ellerimi yıkayabilir miyim dedim. Füsun içimde kopan fırtınaları artık anlamazlıktan gelemiyordu. Babasının kızım misafire yolu göster diyen bakışlarını da üzerinde hissettiği için telaşla ayağa kalktı. Onu karşımda ayakta görünce bir yıl önceki buluşmalarımızın hatıraları bütün güçleriyle canlandı. Ona sarılmak istedim. Hepimiz sarhoşluk anlarında kafamızın iki hat üzerinde çalıştığını biliriz. Birinci hatta hayallerimde zaman ve mekan dışı bir yerde karşılaşmışız gibi Füsun'a sarılıyordum. İkinci hatta ise Çukurcuma'daki bu evde masanın çevresindeydik ve içimden bir ses ona sarılmamam gerektiğini, bunun rezillik olacağını söylüyordu. Ama rakı yüzünden bu ikinci ses yavaştı ve ona sarılma hayaliyle aynı anda değil 5-6 saniye sonra ortaya çıkıyordu. O 5-6 saniyede özgürdüm ama özgür olduğum için de telaş etmemiş, onunla yan yana yürümüş, arkasından merdivenlerden yukarı çıkmıştım. Gövdesinin yakınlığı, merdivenleri çıkışımız, bunlar zaman dışı bir hayalden çıkma gibiydi ve hafızamda da uzun yıllar öyle kaldı. Bana bakışındaki anlayış ve endişeyi görüyor ve duygularını bakışlarıyla ifade ettiği için ona şükran duyuyordum. İşte Füsun'la benim, ikimizin birbirimiz için yaratıldığı bir kere daha ortaya çıkmıştı. Ben bunu bildiğim için bütün o çileyi çekmiştim. Evli olması hiç önemli değildi. Şimdi olduğu gibi onunla birlikte merdiven çıkma mutluluğu için çok daha fazla çile çekmeye hazırdım. Çukurcuma'daki o evin küçüklüğünü görüp yemek masasıyla üst kattaki banyo arasındaki mesafenin 4,5 adım ve 17 merdiven basamağı olduğunu fark ederek bana gülümseyen, sözüm ona gerçekçi müze ziyaretçisine, o kısa sürede duyduğum mutluluk için bütün hayatımı vermeye hazır olduğumu hemen söyleyeyim. Evin yukarı kattaki küçük tuvaletine girdim, kapıyı kapadım ve hayatımın benim elimden çıktığına, Füsun'a olan bağlılığım yüzünden benim iradem dışında şekillenen bir şeye dönüştüğüne karar verdim. Ancak buna inanırsam mutlu olabilecek, hayata dayanabilecektim. Aynanın önündeki küçük tezgahta Füsun'un, Tarık Bey'in, Nesibe Hala'nın diş fırçaları, tıraş sabunları, tıraş makineleri arasında Füsun'un rujunu gördüm. Elime alıp kokladım onu. Sonra cebime koydum. Asılı havluların her birini onun kokusunu hatırlamaya çalışarak aceleyle kokladım. Ama bir şey hissetmedim. Hepsi ben geldiğim için yenilenmişti, temizdi. Buradan ayrıldıktan sonraki zor günlerde bana teselli verecek başka bir eşya daha arayarak bakışlarımı küçük helada gezdirirken aynada kendimi gördüm ve gövdem ile ruhum arasındaki sarsıcı kopukluğu yüzümün ifadesinden çıkardım. Yüzüm yenilgi ve şaşkınlıktan yorgun gözükürken kafamın içinde bambaşka bir alem vardı. Burada olduğumu, gövdemin içinde bir kalp, bir mana olduğunu, her şeyin istek, dokunma ve aşktan yapıldığını, bunun için acı çektiğimi hayatın temel gerçeği olarak artık anlıyordum. Yağmurun uğultusu ve su borularının gurultusu arasında çocukluğumda babaannemin dinlerken mutlu olduğu eski Alaturka şarkılardan birini duyuyordum. Yakınlarda bir yerde açık bir radyo olmalıydı. Udun baygın iniltisi ve kanunun neşeli tımbırtısı arasından yorgun ama umutlu bir kadın sesi banyonun yarı açık küçük penceresinden bana ulaşıyor ve aşktır, aşktır alemde her şeyin sebebi diyordu. Bu kederli şarkının da yardımıyla banyodaki aynanın karşısında hayatımın en derin ruhsal anlarından birini yaşadım ve alemin, bütün eşyanın bir bütün olduğunu anladım. Yalnız önümdeki diş fırçalarından sofradaki kiraz tabağına, Füsun'un o an fark edip cebime indirdiğim firketesinden, banyo kapısının burada sergilediğim sürgülü kilidine kadar bütün eşyalar değil, bütün insanlar da birlik içindeydi. Yaşadığımız hayatın anlamı, aşkın gücüyle bu birliği hissetmekten ibaretti. Bu iyimserlikle cebimden önce Füsun'un küpesinin tekini çıkardım, rujun yerine koydum. Babamın inci küpelerini çıkarmadan önce aynı müzik, eski İstanbul sokaklarını, ahşap evlerde radyo dinleyerek ihtiyarlayan karı kocaların anlattığı sevda fırtınalarını ve aşk yüzünden bütün hayatlarını berbat eden pervasız aşıkları bana hatırlatıyordu. Radyodaki kadının hüzünlü sesinin de verdiği ilhamla Füsun'un haklı olduğunu, ben bir başkasıyla evlenmeye giriştiğime göre onun da kendini korumak için evlenmekten başka bir çaresi olmadığını anlıyordum. Bunları düşünürken aynadaki görüntüme bakarak bu sözleri kendi kendime söylerken buldum kendimi. Küçükken aynadaki görüntümle deneylere giriştiğim zamanların oyunculuğu ve saflığı vardı üzerimde ve şimdi Füsun'u taklit ederken kendimden kopabileceğimi, ona duyduğum aşkın gücüyle, onun kalbinden ve aklından geçen her şeyi hissedip düşünebileceğimi, onun ağzından konuşabileceğimi, onun ne hissettiğini daha o hissederken anlayabileceğimi, o olabileceğimi de şaşkınlıkla seziyordum. Keşfimin şaşkınlığıyla banyoda çok kalmış olmalıyım. Kapının önünde biri özellikle öksürdü galiba ya da kapıya vurdu. Tam hatırlamıyorum çünkü bende film kopmuştu. Gençliğimizde bu sözü çok içtiğimiz ve sonrasını hatırlamadığımız zamanlar için kullanırdık. Ondan sonra Hela'dan nasıl çıktım, sofraya nasıl oturdum, Çetin Efendi hangi bir bahaneyle yukarı geldi de beni kapıdan aldı. Çünkü merdivenleri asla tek başıma inemezdim ve arabaya bindirdi, eve getirdi, bunları hatırlamıyorum. Sofrada da bir sessizlik vardı artık, onu hatırlıyorum. Yağmur yavaşladığı için mi, artık saklayamadığım utancımı, beni iyice yıpratan yenilgi duygusunu, neredeyse elle tutulur hale gelmiş olan acımı görmezlikten gelemedikleri için mi susmuşlardı bilmiyorum. Damat bey bu sessizlikten şüpheleneceğini, film koptu lafıma uygun bir sinema heyecanına kapılmış, hem aşk ve hem nefretle Türk sinemasını, Yeşilçam'da yapılan filmlerin ne kadar berbat olduğunu ama Türk halkının sinemaya bayıldığını, o zamanların sıradan sözleriydi bunlar, anlatıyordu. Açgözlü olmayan, ciddi ve kararlı bir sermaye bulunursa çok harika filmler yapılabileceğini, Füsun'un başrolünü oynayacağı bir senaryo yazdığını ama ne yazık ki hiçbir para desteği bulamadığını da Feridun Bey o sırada söylemiş olmalı. Bütün bu sözlerden, Füsun'un kocasının paraya ihtiyacı olduğu ve bunu bana açıkça söylediği değil, Füsun'un ileride ünlü bir Türk film yıldızı olacağı sarhoş kafamı meşgul etmişti. Dönüş yolunda Çetin'in kullandığı arabanın arka koltuğunda yarı baygın bir halde otururken Füsun'u ünlü bir artist olarak düşlediğimi hatırlıyorum. Ne kadar sarhoş olursak olalım, acımızın ve akıl karışıklığımızın kurşuni bulutları bir ara dağılır da herkesin bildiğini hissettiğimiz, sandığımız gerçeği bir an görürüz ya, işte Çetin Efendi'nin sürdüğü arabanın arka koltuğundan şehrin sular seller altındaki caddelerini karanlıkta seyrederken bir an zihnim aydınlandı ve Füsun'un ve kocasının beni film yapma hayallerine destek olacak zengin akraba olarak gördükleri için yemeğe çağırdıkları sonucuna vardım. Ama rakının iyimserliği içinde bu bende öfke uyandırmıyordu. Tam tersi, Füsun'un bütün Türkiye'nin taptığı çok ünlü bir kadın oyuncu olacağı hayallerine kapılıyor, gözümün önünde onu çekici bir Türk film yıldızı olarak canlandırıyordum. İlk filminin Saray Sineması'nda yapılacak galasında Füsun sahneye alkışlar arasında benim kolumda çıkacaktı. Arabada zaten Beyoğlu'ndan Saray Sineması'nın tam önünden geçiyordu işte. 50. Bu benim onu son görüşüm. Sabah gerçeği gördüm. Gece gururum kırılmış, alay edilmiş, hatta küçümsenmiştim. Ayakta duramayacak kadar sarhoş olmakla benim de ev sahiplerine katılarak kendi kendimi aşağıladığım sonucuna da vardım. Kızlarına ne kadar aşık olduğumu bilmelerine rağmen damatlarının çocuksu ve aptalca film hayallerini tatmin etmek için evlerine davet edilmeme göz yummalarından, Füsun'un annesi ve babasından da bu aşağılayıcı tutumu benimsedikleri sonucunu da çıkardım. Bu insanları artık görmeyecektim. Ceketimin cebinde babamın bana verdiği inci küpeleri görünce sevindim. Füsun'un küpesinin tekini geri vermiş ama beni para için arayan bu insanlara babamın değerli küpelerini kaptırmamıştım. Bütün bir yıl acı çektikten sonra Füsun'u son kere görmem de iyi olmuştu. Ona duyduğum aşk, Füsun'un güzelliğinden ya da kişiliğinden değil, Sibel'le evliliğe bilinçaltımda duymuş olduğum tepkiden kaynaklanıyordu yalnızca. O güne kadar hiç Freud okumamış olmama rağmen, gazetelerde okuyup sağda solda işittiğim bilinçaltı kavramını, hayatımın o döneminde başıma gelenleri açıklayabilmek için pek çok kereler kullandığımı hatırlıyorum. Atalarımızın içlerine girerek istemedikleri şeyleri onlara yaptıran cinleri vardı. Benim de Füsun için bütün bu acıları bana çektirmekten başka kendime yakıştırmadığım utanç verici şeyleri de bana yaptıran bilinçaltım vardı. Ona kanmamalı, hayatımda yeni bir sayfa açmalı, Füsun'la ilgili her şeyi unutmalıydım. Bu amaçla ilk olarak bana yolladığı davet mektubunu ceketimin göğüs cebinden çıkarıp zarfıyla birlikte küçük parçalara ayırarak yırttım. Ertesi sabah öğleye kadar yatakta yattım ve bilinçaltımın beni sürüklediği bu saplantıdan artık uzak durmaya karar verdim. Acımı ve aşağılanmamı yeni bir kelimeyle açıklamak, onunla savaşmak için bana yeni bir güç veriyordu. akşamdan kalma olduğumu, yataktan bile çıkmak istemediğimi gören annem, öğle yemeği için Fatma Hanım'ı Pangaltı'ya yollayıp karides aldırmış ve benim sevdiğim gibi güveçte sarımsaklı karidesle bol limonlu zeytinyağlı enginar yaptırmıştı. Artık Füsun'ları bir daha görmeme kararının rahatlığıyla tadını çıkararak ağır ağır öğle yemeğimi yerken annemle birer kadeh beyaz şarap içtik ve annem ünlü demir yolu zengini Dadelenler'in küçük kızı Billur'un İsviçre'de liseyi bitirdiğini, geçen ay 18 yaşına bastığını anlattı. Müteahhitliğe devam eden aile kim bilir ne ahbaplıklar ve rüşvetlerle bankalardan aldığı borçları ödeyemediği için zor durumdaydı. Bu zorluklar, iflasları bekleniyormuş, ortaya çıkmadan kızı evlendirmek istediklerini işittiğini ekledi. Kız çok güzelmiş dedi sonra esrarlı bir tavırla. Senin için gider bir görürüm istiyorsan. Böyle taşrada subaylar gibi her akşam erkek arkadaşlarla içmene gönlüm razı değil. Git sen kızı bir gör bakalım anneciğim dedim hiç gülümsemeden. Kendim bulup görüp tanıştığım modern kızla olmadı. Bir de görücü usulünü deneyelim bakalım. Ah oğulcuğum bu kararına ne kadar sevindim bir bilsen dedi annem. Tabii önce biraz tanışır birlikte gezersiniz. Önünüzde güzel bir yaz var. Ne güzel gençsiniz. Bak buna iyi davran. Sibel ile niye olmadı söyleyeyim mi? O an annemin Füsun hikayesini çok iyi bildiğini ama tıpkı atalarımızın cinleri gibi acı verici bir olayı açıklayacak bambaşka bir neden bulmak istediğini anladım ve ona derin bir şükran duydum. Çok hırslı, çok mağrur, çok gururlu bir kızdı o dedi annem gözlerimin içine bakarak. Sır verir bir havada ekledi. Zaten kedi sevmediğini öğrendiğimde şüphelenmiştim. Sibel'in kedi düşmanlığını hiç hatırlamıyordum ama annem ikinci defa bunu Sibel'i kötülemeye bir giriş olarak söylüyordu. Konuyu değiştirdim. Birlikte kahvemizi balkonda küçük bir cenaze kalabalığını seyrederek içtik. Arada bir ah zavallı babacığım diyerek birkaç gözyaşı döktüyse de annemin sağlığı, maneviyatı, dikkatleri yerindeydi. Musalla taşının üzerinde yatmakta olan tabutun içinde Beyoğlu'ndaki ünlü bereket apartmanının sahiplerinin birinin yattığını söyledi. Bu binanın yerini tarif etmek için de iki bitişiğinde Atlas Sineması olduğunu söyleyince kendimi Atlas Sineması'nda Füsun'un başrol oynadığı bir filmin galasında hayal eder buldum. Yemekten sonra evden çıkıp Satsat'a gittim ve Füsun'dan ve Sibel'den önceki normal hayatıma döndüğüme kendimi inandırarak işlere sarıldım. Füsun'u görmüş olmak aylar süren acımın büyük bir kısmını alıp götürmüştü. Yazıhanede çalışırken aşk hastalığından kurtulduğumu aklımın bir yanıyla ve sık sık içtenlikle düşünüyor rahatlıyordum. İşler arasında kendimi yokladığımda içimde onu görmek için hiçbir istek kalmadığını sevinçle fark ediyordum. Çukurcuma'daki o berbat eve, seller çamurlar içindeki o fare yuvasına bir daha gitmem söz konusu olamazdı artık. Konuya ilgim Füsun'a duyduğum aşktan çok bütün aileye ve damat denen çocuğa duyduğum öfkeden alıyordu gücünü. Çocuk yaştaki damada da fazla öfkelenmeyi saçma bulduğum için kendime kızıyor, hayatımın bütün bir yılını bu aşk yüzünden ızdırap içinde geçirmiş olmamdaki akılsızlığa öfkeleniyordum. Ama kendime duyduğum bu şey hakiki bir öfke de değildi. Yeni bir hayata başladığıma, aşk acımın bittiğine kendimi inandırmak istiyor, bu yeni ve güçlü duygularımı da hayatımın değiştiğinin kanıtı olarak görüyordum. Bu yüzden ihmal ettiğim eski arkadaşlarımı görmeye, onlarla eğlenmeye, davetlere gitmeye de karar verdim. Parantez aç, ama Füsun ve Sibel ile ilgili unutmak istediğim hatıraları alevlendirirler diye Zaim'den ve Mehmet'ten bir süreliğine uzak durdum. Parantezi kapa. Gece eğlencelerine davetlerde iyice içtikten ve gece yarısından sonra içimdeki öfkenin aslında ne sosyetenin sersemliklerine ve sıkıcılığına, ne takıntım yüzünden kendime, ne de herhangi başka bir kimseye değil, Füsun'a yönelik olduğunu anlar, aklımın iyice bastırılmış bir köşesinde onunla sürekli kavga ettiğimi korkuyla sezer ve bu yaşadığım eğlenceli hayata katılamayıp, Çukurcuma'da seller içindeki bir fare yuvasında yaşamanın onun kendi seçimi ve kabahati olduğunu, o saçma evliliği yaparak intihar eden birini ciddiye alamayacağımı gizlice düşünürken yakalardım kendimi. Babası zengin bir toprak ağası olan Kayserili askerlik arkadaşım Abdülkerim, terhisten sonra memleketinden bana süslü imzasını özenle attığı yılbaşı ve bayram tebrik kartları yollamış, ben de onu Satsat'ın Kayseri bayi yapmıştım. Sibel'in onu fazla Alaturka bulacağını sezdiğim için son yıllarda İstanbul'a gelişlerinde çok ilgilenemediğim Abdülkerim'i, Füsunlara gidişimden 4 gün sonra sosyete tarafından hemen benimsenen yeni lokantalardan garaja götürdüm ve yaşadığım hayatı sanki onun gözlerinden görerek Kendimi iyi hissetmek için masalarda oturan, lokantaya girip çıkan ve bazıları ta masamıza kadar gelip kibarca, dostça elimizi sıkan zenginler hakkında ona hikayeler anlattım. Ama kısa sürede Abdülkerim'in bu hikayelerdeki zaafların, acının ve kimi kalabalıkların insani yanlarından çok az tanıdığı İstanbullu zenginlerin seks hayatları, rezaletleri ve ev içleriyle ilgilenmesinden ve evlenmeden, hatta nişanlanmadan yatan kızların tek tek üzerinde durmasından hoşlanmadığımı anladım. Belki de bu yüzden gecenin sonuna doğru tam tersi tuhaf bir dürtüye kapıldım ve kendi hikayemi, Füsun'a duyduğum aşkı sanki bir başka sersem zenginin hikayesiymiş gibi Abdülkerim'e anlattım. Sosyetede tanınan, sevilen genç zenginin sonunda başkasıyla evlenen tezgahtar kıza duyduğu aşkı anlatırken, Abdülkerim benim o olduğumdan şüphelenmesin diye de uzak masalardan birinde oturan genç bir adamın o olduğunu söyleyip işaret ettim. Neyse, malın gözü kız evlenmiş de zavallı herif kurtulmuş dedi Abdülkerim. Aslında adamın aşk için göze aldığı şeye saygı duyuyorum dedim. Kız için nişanı da bozmuş. Abdülkerim'in yüzünde bir an yumuşak bir anlayış ifadesi belirdi. Ama hemen sonra tütün tüccarı Hicri Bey, karısı ve iki güzel kızının çıkış kapısına doğru ağır ağır yürüyüşlerini zevkle seyretmeye başladı. Kim bunlar diye sordu bana bakmadan. Hicri Bey'in uzun boylu esmer kızlarından küçüğü, Nesli Şah da adı galiba, saçlarını boyamış sarışın olmuştu. Abdülkerim'in onlara dönük yarı alaycı ve yarı hayran bakışlarından hoşlanmamıştım. Geç oldu, gidelim mi dedim. Hesabı istedim. Sokağa çıkıp birbirimizden ayrılana kadar bir şey konuşmadık. Nişantaşı'na eve doğru değil, Taksim'e doğru yürüdüm. Füsun'a küpesini geri vermiştim. Ama bunu açıkça değil, küpenin tekini banyoda sarhoşlukla unutarak yapmıştım. Bu hem onlar hem benim için gurur kırıcıydı. Onurumu korumak için bunun bir yanlışlık değil, niyet edilmiş bir şey olduğunu onlara hissettirmeliydim. Sonra ondan özür dileyecek ve hayatımın sonuna kadar artık onu bir daha görmeyeceğimden emin olmanın rahatlığıyla Füsun'a gülümseyerek son bir Allah'a ısmarladık diyecektim. Füsun ben kapıdan tam çıkarken bunun beni son görüşü olduğunu anlayacağı için telaşlanacaktı belki. Ama ben tıpkı onun bana bir yıldır hissettirdiği cinsten derin bir sessizliğe bürünecektim. Ya da bir daha görüşmeyeceğimizden hiç söz etmeyecektim. Ama ona hayatının geri kalan kısmı için öyle bir şekilde mutluluklar dileyecektim ki bunun beni son görüşü olduğunu anlayıp telaşa kapılacaktım. Beyoğlu'nun arka sokaklarından ağır ağır Çukurcuma'ya doğru inerken Füsun'un belki de telaşlanmayacağı da geçti aklımdan. Çünkü belki de o evde kocasıyla mutluydu. Öyleyse yani o sıradan kocasını o döküntü evde zor şartlar altında yaşamayı seçecek kadar sevebiliyorsa ben zaten o akşamdan sonra onu bir daha görmek de istemezdim. Dar sokaklarda çarpık çurpuk kaldırımlar ve basamaklar üzerinde yürürken pencerelerin iyi çekilmemiş perdeleri arasından televizyonlarını kapatıp yatmaya hazırlanan aileleri, uyumadan önce karşılıklı son bir sigara içen yoksul ve yaşlı karı kocaları görüyor ve bahar akşamında soluk sokak lambalarının ışığında bu sessiz ve ücra mahallelerde yaşayan insanların mutlu olduğuna inanıyordum. Kapının zilini çaldım. İkinci katın cumbasının penceresi açıldı. Füsun'un babası kim o diye seslendi karanlığa. Benim. Kim? Kaçmayı aklımdan geçirip orada dikiliyordum ki annesi kapıyı açtı. Nesibe hala, akşamın bu saatinde rahatsız etmek hiç istemezdim. Hayırdır Kemal Bey, buyurun içeri. İlk gelişimde de olduğu gibi o önde ben arkada merdivenleri çıkarken utanıp sıkılma dedim kendi kendime. Bu Füsun'un son görüşün. Bundan sonra bir daha aşağılanmayacağıma karar vermenin rahatlığıyla içeri girdim. Ama onu görür görmez kalbim beni utandıracak kadar hızlı atmaya başladı. Babasıyla televizyonun karşısına oturmuşlardı. Beni görünce ikisi de şaşkınlık ve mahcubiyetle ayağa kalktılar. Ama dertli halimi, ağzımdan gelen içki kokusunu fark edip özür dilermiş gibi davrandılar. Şimdi hatırlamaktan hiç hoşlanmadığım ilk 3-5 dakikada geçerken uğradığımı, rahatsız ettiğim için çok özür dilediğimi, aklıma bir şey takıldığını, onu konuşmak istediğimi zorlanarak söyledim. Kocasının evde olmadığını, parantez aç, Feridun filmci arkadaşlarına gitti. Parantezi kapa, öğrendim. Ama konuyu açamadım bir türlü. Annesi çay hazırlamak için mutfağa gitti. Babası bir bahane söylemeden kalkınca yalnız kaldık. Çok özür dilerim dedim ikimiz de televizyona bakarken. Kötü niyetten değil, o gün sarhoşluktan küpeni diş fırçalarının durduğu yere bırakmışım. Oysa sana doğru dürüst verebilmek isterdim. Diş fırçalarının orada benim küpem yoktu dedi kaşlarını çatarak. Durumu anlamaya çalışan bakışlarla birbirimize bakarken babası içeriden benim için özel olduğunu söyleyerek kase içinde meyveli irmik helvası getirdi. İlk lokmayı yutup helvayı uzun uzun övdüm. Bir an gece yarısı sanki buraya bu helva için gelmişim gibi hepimiz sustuk. O zaman küpelerin bahane olduğunu, oraya tabii ki Füsun'u görmeye geldiğimi sarhoş halimle bile anladım. Şimdi de Füsun küpeleri görmediğini söyleyerek bana eziyet ediyordu. O sessizlik sırasında Füsun'u görememe acısının, onu görmek için katlandığım bu utançtan çok daha kahredici olduğunu hemen hatırlattım kendime. Onu görememe acısını bir daha çekmemek için çok daha utanç verici durumlara katlanmaya razı olduğumu da artık biliyordum. Ama utanca karşı daha savunmasızdım. Aşağılanma korkusuyla Füsun'u görememe acısı arasında ne yapacağımı bilemedim ve ayağa kalktım. Karşımda eski dost Kanarya'yı gördüm. Kafese doğru bir adım attım. Kuşla göz göze geldik. Benimle birlikte Füsun ve annesi babası da galiba gittiğim için rahatlayarak ayağa kalkmışlardı. Buraya bir daha gelsem de artık evlenmiş olan ve benimle param için ilgilenen Füsun'u ikna edemeyeceğimi açıklıkla kavradım. Bu benim onu son görüşüm dedim kendi kendime. Bir daha oraya adım atmayacaktım. Tam o sırada kapının zili çaldı. O sahneyi, yani ben Kanarya ile bakışırken ve Füsun annesi ve babası arkadan bize bakarken zil çalınca hep birlikte kapıya döndüğümüz anı gösterir bu yağlı boya resmi olaydan yıllar sonra ben sipariş ettim. Resim o anda tuhaf bir şekilde özdeşleştiğim Kanarya Limon'un bakış açısından yapıldığı için hiçbirimizin yüzü gözükmüyor. Hayatımın aşkının sırttan görünüşünü tam hatırladığım gibi nakşederek her görüşümde gözlerimi nemlendiren bu resmi yapan ressamın yarı açık perdeler arasından gözüken geceyi, karanlık Çukurcuma mahallesini ve odanın içini kelimesi kelimesine benim ona anlattığım gibi resmettiğini gururla söyleyeyim. Tam o sırada Füsun'un babası Cumba'nın penceresinden cephedeki aynaya bir bakış atmış ve kapıyı çalanın komşu çocuklardan biri olduğunu ilan edip sokak kapısını açmaya aşağı inmişti. Bir sessizlik başladı. Kapıya yürüdüm. Pardüsümü giyerken sessizce önüme bakıyordum. Kapıyı açtım ve o anda bunun bir yıldır kendimden de gizli düşünüp hazırladığım intikam sahnesi olabileceği hayaline kapıldım. Allah'a ısmarladık dedim. Kemal Bey dedi Nesibe Hala, geçerken kapımızı çaldığınız için ne kadar sevindik anlatamayız. Füsun'a bir göz attı. Bakmayın siz onun surat asmasına, babasından korkuyor. Yoksa sizi gördüğü için o da en az bizim kadar sevindi. Aman anneye lütfen dedi güzelim. Esmer olmasına zaten daha fazla dayanamazdım gibi bir sözle ayrılık törenine başlamak geçtiyse de aklımdan, bu lafın doğru olmadığını, onun için dünyanın bütün acılarına katlanabileceğimi, bunun da beni bitireceğini biliyordum. Hayır hayır, ben Füsun'u çok iyi gördüm dedim ve dikkatle gözlerinin içine baktım. Senin ne kadar mutlu olduğunu görmek bana istediğim mutluluğu verdi zaten. Sizi görmek de bizi mutlu etti dedi Nesibe Hala. Artık ayağınız da alıştı, hep bekleriz. Nesibe Hala, bu benim buraya son gelişim dedim. Neden, yeni mahallemizi sevmediniz mi? Artık sıra sizde dedim şakacı yapmacıklı bir havayla. Anneme söyleyeyim de sizi davet etsin. Onlara son bir kere dönüp bakmadan merdivenden inişimde umursamaz bir hava vardı. İyi akşamlar evladım dedi kapıda karşılaştığım Tarık Bey usulca. Komşu çocuk annem yolladı diye ona bir paket veriyordu. Dışarıdaki temiz hava yüzüme hoş bir serinlik verirken Füsun'u hayatımın sonuna kadar artık bir daha görmeyeceğimi geçirdim aklımdan ve bir an önümde dertsiz, tasasız, mutlu bir hayat olduğuna inandım. Annemin benim için görmeye gideceği dağdelenlerin kızı Billur'un hoş olduğunu hayal ettim. Ama attığım her adımda Füsun'dan uzaklaştığımı, kalbimden bir parçanın koptuğunu hissediyordum. Çukurcuma yokuşundan yukarı çıkarken ruhumun arkada bıraktığı yere geri dönmek için kemiklerimin içinde çırpındığını hissediyor ama bu acıyı çekip bu işi bitireceğimi düşünüyordum. Çok yol almıştım. Şimdi yapmam gereken oyalanacak şeyler bulmak, güçlü olmaktı. Kapanmakta olan meyhanelerden birine girdim ve masmavi ve ağır sigara dumanı içinde bir dilim kavunla birlikte iki kadeh rakı içtim. Dışarı çıktığımda ruhum, gövdem hala Füsunların evinden uzaklaşmadığımı bana hissettiriyordu. Bu arada yolumu kaybetmiştim galiba. Dar bir sokakta tanıdık bir gölgeyle karşılaştım ve bir an bir elektrik geçti içimden. ''Oo merhaba'' dedi Füsun'un kocası Feridun Bey'di. ''Ne tesadüf'' dedim, ''ben de sizden dönüyordum.'' ''Öyle mi?'' Genç kocanın gençliğine, çocukluğuna mı demeliyim? Şaştım gene. Geçen gelişimden bu yana bu film işini düşünüyorum dedim. Haklısınız. Türkiye'de de Avrupa'daki gibi sanat filmleri yapılmalı. Siz yoksunuz diye bu akşam konuyu Füsun'a açmadım. Bir akşam bunu konuşalım mı? Onun da en az benim kadar sarhoş olan kafasının bu öneriyle bir anda karıştığını gördüm. Salı akşamı 7'de gelip sizi kapıdan alayım mı dedim. Füsun da gelsin değil mi? Tabii niyetimiz hem Avrupa'daki gibi sanat filmi çekmek hem de başrolde Füsun'u oynatmak. Uzun yıllar okul arkadaşlığı, asker arkadaşlığı edip sıkıntılar çektikten sonra önlerinde zengin olma hayali beliren iki eski dost gibi bir an karşılıklı gülümsedik birbirimize. Feridun Bey'in sokak lambasının ışığı altında görebildiğim çocuksu gözlerinin içine dikkatle baktım ve sessizce ayrıldık. 51. Mutluluk insanın sevdiği kişiye yakın olmasıdır yalnızca. Beyoğlu'na çıkınca vitrinleri ışıl ışıl bulduğumu, sinemalardan boşalan kalabalık arasında yürümekten hoşlandığımı hatırlıyorum. İçimi kendimden gizleyemediğim bir yaşama sevinci, bir mutluluk sarmıştı. Füsun ile kocasının beni evlerine, saçma sapan film hayallerine para yatırayım diye çağırdıklarını hayal ettikten sonra, şimdi durumumu küçültücü bulmam, utanmam gerekiyordu belki. Ama kalbimdeki mutluluk öylesine güçlüydü ki utancımı dert etmiyordum hiç. Kafam o gece bir görüntüye takılmıştı. Filmimizin gala gecesi, Füsun'un elinde mikrofon, Saray Sineması'nın yoksa Yeni Melek daha mı iyiydi? Sahnesinden hayran kalabalığına seslenirken herkesten çok bana teşekkür edecekti. Sanat filminin zengin yapımcısı olarak ben sahneye çıktığımda etraftaki dedikodulardan haberdar olanlar genç yıldızın bu filmin çekimi sırasında prodüktöre aşık olup kocasından ayrıldığını fısıldayacaklar. Sahnede Füsun beni yanaklarımdan öperken çekilmiş fotoğrafımız da bütün gazetelerde yayımlanacaktı. O günlerde tıpkı kendi kendine afyonlu bir iksir salgılayarak uykuya dalan nadir safsa çiçekleri gibi kafamın kendi kendine sürekli salgıladığı bu hayalleri daha fazla anlatmamın gereği yok aslında. Çünkü benim dünyamda yaşayan ve benim durumuma düşen Türk erkeklerinin çoğu gibi ben de delice aşık olduğum kadının aklından neler geçirdiğini, onun hayallerinin ne olduğunu anlamak yerine onun hakkında hayaller kuruyordum yalnızca. 2 gün sonra Çetin Efendi'nin kullandığı Chevrolet ile onları kapıdan alırken Füsun'la göz göze gelir gelmez hiçbir şeyin kafamın durdurak bilmeden salgıladığı bu hayallere benzemediğini hemen hissettim. Ama onu görmek beni öylesine mutlu ediyordu ki neşem kaçmadı. Genç evlileri arabanın arka koltuğuna buyur ettim. Ben Çetin'in yanına öne oturdum ve şehrin gölgeler içindeki sokaklarından, tozlu ve dağınık meydanlarından geçerken ikide bir arkaya dönüp şakalar yaparak havayı ısıtmaya çalıştım. Füsun kan portakalı ve alev rengi bir elbise giymişti. Tenini boğazdan gelen harika kokulu esintiyi açmak için üst 3 düğmesini iliklememişti. Araba parke taşı kaplı boğaz yollarında sıçraya sıçraya ilerlerken bir şey söylemek için arkaya her dönüşümde içimde bir mutluluğun alevlendiğini hatırlıyorum. Büyükdere'deki Andon lokantasına gittiğimiz o ilk gece, film projemizi tartışmak için buluştuğumuz diğer gecelerde de olacağı gibi, aramızda en heyecanlı olanın aslında kendim olduğunu çok geçmeden anladım. Yaşlı Rum garsonların getirdiği tepsi içindeki mezeleri seçer seçmez, "Benim için sinema hayatta her şeydir Kemal Bey," diye anlatmaya başladı kendine güvenine biraz gıpta ettiğim damat Feridun Bey. "Yaşıma bakıp bana güvensizlik göstermeyin diye söylüyorum. 3 yıldır Yeşilçam'ın tam içindeyim. Çok talihliyim. Herkesi tanıdım. Lambaları, dekorları taşıyarak set işçiliği de yaptım. Yönetmen yardımcılığı da. 11 tane de senaryo yazdım. Hepsi de çekildi ve çok da iyi iş yaptılar," dedi Füsun. "O filmleri görmeyi çok isterim Feridun Bey." "Tabii gideriz Kemal Bey. Çoğu yazlık sinemalarda, bazıları da Beyoğlu'nda hala oynuyor. Ama o filmlerden memnun değilim. Onlar gibi şeyler çekmeye razı olsaydım, Konak filmdekiler benim artık yönetmenliğe başlayabileceğimi söylüyorlardı. Ama ben öyle filmler çekmek istemiyorum." "Nasıl filmlerdi onlar?" "Ticari, melodramatik, piyasa işi şeyler. Hiç Türk filmine gider misiniz?" "Çok az." "Avrupa görmüş zenginlerimiz Türk filmlerini alay etmek için giderler. Ben de 20 yaşındayken öyle düşünürdüm. Ama artık Türk filmlerini eskisi gibi küçümsemiyorum. Füsun da şimdi Türk filmlerini çok seviyor." "Allah aşkına bana da öğretin, ben de seveyim," dedim. "Öğretirim," dedi damat bey içtenlikle gülümseyerek. "Ama sayenizde çekeceğimiz film onlar gibi olmayacak, merak etmeyin. Füsun'un köyden şehre indikten sonra Fransız dadı sayesinde 3 günde hanımefendi olacağı bir film yapmayacağız mesela." "Zaten ben de dadıyla kavga ederdim hemen," dedi Füsun. "Ya da zengin akrabaları tarafından fakir olduğu için küçümsenen Cinderella da olmayacak bizim filmimizde," diye devam etti Feridun. küçümseden fakir akrabayı oynamak isterdim aslında, dedi Füsun. Sözlerinde bana dönük bir alaycılık değil, bana acı veren bir hafiflik ve mutluluk hissediyordum. Bu hafif hava içerisinde ortak aile hatıralarından, Çetin'in kullandığı Chevrolet ile yıllar önce Füsun'la bir İstanbul gezintisine çıktığımızdan, uzak mahallelerde, dar sokaklarda oturan ve kimi ölmüş, kimi ölmekte olan uzak akrabalardan ve başka pek çok şeyden söz ettik. Midye dolması nasıl yapılır tartışması, aşırı beyaz tenli bir Rum ahçının ta mutfaktan gülümseyerek gelip tarçın da konulacağını söylemesiyle sonuçlandı. Saflığını ve iyimser heyecanını sevmeye başladığım damat bey de senaryo ve film hayallerini ısrarla anlatmaya kalkışmadı. Onları evlerine bırakırken 4 gün sonra yeniden buluşmaya karar verdik. 1976 yazı boyunca film konuşmak için birlikte pek çok Boğaz lokantasına akşam yemeğine gittik. Yıllar sonra bile bu lokantaların deniz üzerindeki pencerelerinden Boğaz'a her bakışımda, o yemeklerde Füsun'un karşısında oturmanın aşırı mutluluğu ile onu tekrar elde etmem için gerekli soğukkanlılık arasında kalır, gene aklım karışırdı. Yemeklerde kocasının film konularını ve hayallerini, Yeşilçam'ın ve Türk seyircisinin yapısı üzerine çözümlemelerini bir süre saygıyla ve şüphelerimi kendime saklayarak dinler, derdim aslında Türk seyircisine batılı anlamda bir sanat filmi hediye etmek olmadığı için işi ihtiyatla yokuşa sürer, mesela yazılmış senaryoyu görmek ister ama senaryo önüme gelmeden önce de başka bir konuya ilgi gösterirdim. Pek çok satsat çalışanından daha zeki ve becerikli olduğunu keşfettiğim Feridun ile bir keresinde doğru dürüst bir Türk filminin maliyeti üzerine konuştuktan sonra Füsun'un yıldız olması için Nişantaşı'nın arka sokaklarında küçük bir apartman dairesinin fiyatının yarısı kadar bir para gerektiği sonucunu çıkarmıştım. Ama işlere bir türlü girişemememizin nedeni bu miktarın azlığı ya da çokluğu değil, haftada 2 kere film yapmak bahanesiyle Füsun'u görmenin acılarımı şimdilik yatıştırdığını anlamamdı. Onca acıdan sonra o günlerde bunun bana yetmesi gerektiğine karar vermiştim. Daha fazlasını istemek gözümü korkutuyordu. Şimdi bütün bu aşk işkencesinden sonra sanki biraz dinlenmeliydim. Yemeklerden sonra Çetin'in kullandığı arabayla İstinye'ye gidip bol tarçınlı tavuk göğsü yemek ya da Emirgan'da kağıt helvalı dondurmalarımızı gülüşe konuşa yerken Boğaz'ın karanlık sularına birlikte bakarak yürümek bana insanın bu dünyada bulabileceği mutluluğun en deriniymiş gibi geliyordu. Bir akşam Yani'nin yerinde Füsun'un karşısında oturmanın verdiği huzur içimdeki aşk cinlerini yatıştırınca mutluluğun çok basit ve herkesin bilmesi gereken reçetesini keşfedip kendi kendime mırıldandığımı hatırlıyorum. Mutluluk, insanın sevdiği kişiye yakın olmasıdır yalnızca. Parantez aç, ona hemen sahip olmamız gerekmez. Parantezi kapa. Bu sihirli reçete aklıma gelmeden az önce lokantanın penceresinden Boğaz'ın karşı yakasına bir bakmış ve Sibel'le geçen sonbaharı birlikte geçirdiğimiz yalının titreyen ışıklarını görünce karnımdaki korkunç aşk ağrılarının geçtiğini fark etmiştim. Füsun ile aynı masaya oturunca o dayanılmaz aşk acısı yalnızca bir anda çekip gitmiyor, çok yakın zaman önceye kadar bu ağrılar yüzünden kendimi öldürmeyi aklımdan geçirdiğimi de unutuveriyordum. Böylece Füsun'un yanında acı dinince acıların beni ne kadar yıprattığını unutup eski normal zamanlarıma döndüğümü sanıyor, kendimi güçlü, kararlı, hatta özgür hissetme yanılgısına kapılıyordum. Bu iniş çıkışların tutarlılıkla birbirini izlediğini gördüğüm ilk 3 buluşmamızdan sonra Boğaz lokantalarında onun karşısında otururken, daha sonraki günlerde onu özleyince çekeceğim acıları düşünüp masadaki bazı eşyaları onun karşısında oturma mutluluğumu bana hatırlatsınlar ve yalnızlık anlarımda bana güç versinler diye yanıma aldım ve sakladım. Mesela bu küçük teneke kaşığı Yeniköy'deki Aleko'nun yerinde kocasıyla küçük bir futbol sohbetine daldığımız sırada, İkimizin de Fenerbahçeli olması yüzeysel bir çatışmaya fırsat vermediği için iyiydi. Sıkıldığı için Füsun ağzına sokup uzun uzun oynamıştı. Bu tuzluğu tam kullanırken pencerenin önünden çok yakınımızdan geçen, pervanesinin dönüşü masamızın üzerindeki şişeleri ve bardakları titreten paslı bir Sovyet gemisine bakarken uzun bir süre elinde tutmuştu. 4. buluşmamızda İstinye'deki Zeynel'den aldığımız dondurmayı yedikten sonra kenarı ısırılmış bu külahı Füsun yere atıvermiş, arkadan gelen ben külahı kaşla göz arasında cebime indirivermiştim. Eve dönünce odamda bu eşyalara sarhoş kafayla bakar, 1-2 gün sonra annemin dikkatini çekmesinler diye onları merhamet apartmanındaki benzeri diğer kıymetli eşyaların yanına götürür ve ağır ağır yükselmeye başlayan acımı onlarla yatıştırmaya çalışırdım. O bahar ve yaz günlerinde annemle eskiden karşılıklı hiç hissetmediğimiz bir yoldaşlık duygusuyla yakınlaştık. Bunun nedeni elbette onun babamı, benim de Füsun'u kaybetmemdi. Bu kayıp ikimizi de olgunlaştırmış ve daha hoşgörülü yapmıştı. Ama annem benim kaybımdan ne kadar haberdardı? Eve getirdiğim dondurma külahları ya da kaşıkları bulsa ne düşünürdü? Çetin'in ağzını arayıp nerelere gittiğimi ne kadar öğrenirdi? Bazen mutsuzluk anlarımda bunları merak eder, annemin benim için üzülmesini, benim kabul edilmez bir takıntı yüzünden onun deyişiyle hayatım boyunca pişman olacağın yanlış işler yaptığımı düşünmesini hiç istemezdim. Bazen kendimi ona olduğumdan daha mutlu ve neşeli gösterir, görücü usulü kız bakmanın saçma olduğunu şakayla bile olsa hiç söylemeden annemin benim için baktığı kızların hepsinin özelliklerini, hikayelerini ciddiye alarak dikkatle dinlerdim. Dadelenlerin küçük kızı Billur'u annem benim için görmeye gitmiş, iflas ettikleri halde ahçılar, uşaklar ile büyük bir israf hayatı yaşamaya devam ettiklerini görmüş, kızın yüzünün evet güzel olduğunu kabul etmiş ama boyunun çok kısa olduğunu, benim bir cüce ile evlenmeyeceğimi söyleyerek konuyu kapatmıştı. Parantez aç, 1.65'ten kısa kız istemem, cücelerle sakın evlenmeyin derdi annem ilk gençlik yıllarımızdan beri. Parantezi kapat. Geçen yazın başında benim de Büyükada'da Sibel ve Zaim'le birlikte büyük kulüpte tanıştığım Mengerlilerin ortanca kızının uygun olmayacağına da karar vermişti annem. Çünkü kızın çok yakın zaman önceye kadar delice bir aşkla sevdiği ve evleneceğini sandığı Avundukların büyük oğlu tarafından çok fena terk edildiğini, bunun da bütün sosyete tarafından çok fazla konuşulduğunu yeni öğrenmişti. Yaz boyunca annemin araştırmalarını gerçekten beni mutlu edebilecek bir sonuç alabileceğine zaman zaman inandığım için ve babamın ölümünden sonra çekildiği inzivadan onu çıkaracağını düşündüğüm için de destekledim. Bazen annem Suadiye'deki evden öğleüstü yazıhaneye bana telefon eder, benim görmemi çok istediği bir kızın ışıkçıların motoruyla son günlerde komşu Esat Bey'in rıhtımına akşamüstleri geldiğini, benim de o akşam hava kararmadan karşıya geçip rıhtıma inersem bu kızı görebileceğimi, onunla istersem tanışabileceğimi, kekliklerin nereye indiğini avcılara tarif eden bir köylünün dikkatiyle anlatırdı. Annem her gün yazıhaneye çeşitli bahanelerle en azından iki kere telefon ediyor, o gün Suadiye'deki evde gene babamın eski bir eşyasını, mesela burada saygıyla Tekin'i sergilediğim yazlık siyah beyaz ayakkabılarını bir dolabın dibinde bulup uzun uzun ağladığını anlattıktan sonra beni yalnız bırakma lütfen diyerek Nişantaşı'nda kalmamamı, yalnızlığın bana da iyi gelmeyeceğini, beni akşam yemeğini Suadiye'ye mutlaka beklediğini söylüyordu. Bazen o yemeklere karısı ve çocuklarıyla abim de gelirdi. Yemekten sonra annemle Berrin, çocuklar, akrabalar, eski alışkanlıklar, hiç durmadan yükselen fiyatlar, yeni dükkanlar, kıyafetler ve en son dedikodulardan söz ederlerken Osman ile ben palmiye ağacının altında, bir zamanlar babamın tek başına şezlonga uzanıp karşıdaki adalara ve yıldızlara bakarak gizli sevgililerini hayal ettiği yerde oturup şirketler ve babamdan kalan işler hakkında konuşurduk. Abim Turgay Bey ile kurdukları yeni şirkete o günlerde hep yaptığı gibi benim de ortak olmam gerektiğini çok da fazla ısrar etmeden söyler, şirketin başına Kenan'ı getirmekle çok iyi yaptığını, benim Kenan'la iyi geçinmemekle hata ettiğimi, bu işe girmemekle de şimdi gene hata ettiğimi tekrarlar, vazgeçmek için bunun son şansı olduğunu, sonra pişman olmamam gerektiğini yarım ağızla ekler ve benim yalnız iş hayatında değil, toplum hayatında da kendisinden, ortak dostlarımızdan, başarıdan, mutluluktan sanki kaçtığımı söyleyip nem var diye sorardı kaşlarını kaldırarak. Ben de ona babamın ölümünün, Sibel'le nişanın bozulmasının beni yorduğunu, biraz içime kapandığımı söylerdim. İçimde yoğun bir sıkıntı ve yalnız kalma isteği olduğunu da çok sıcak bir Temmuz akşamı söylemiş ve bunun Osman'ın kafasında bir çeşit delilik olarak resmedildiğini yüzünde beliren ifadeden anlamıştım. Abimin kafamdaki çatlağın derinliğini şimdilik kabul edilebilir bulduğunu ama tuhaflığım daha derinleşirse herkes bize ne der utancıyla deliliğimi işlerde bana karşı kullanmanın zevkleri arasında kararsız kalacağını da hissediyordum. Ama bu endişeli mantığı Füsun'u gördükten sonraki günlerde kendimi iyi hissederken yürütür, birkaç gün sonra Füsun'u acıyla özlediğim zaman ise gözüm ondan başka bir şey görmezdi. Annemse takıntımı ya da içimdeki karanlığı hem hisseder ve merak eder hem de bilmek istemezdi. Ben de tıpkı onun gibi onun ne bildiğini merak eder ama Füsun'a olan aşkımı benim sandığımdan daha fazla bildiğini de eğer öyleyse öğrenmek istemezdim. Tıpkı Füsun'u her görüşümden sonra ona duyduğum aşkın artık öyle fazla önemli olmadığına kendimi safça inandırmak istemem gibi, annemi de içimdeki takıntının önemsizliğine bu konuda hiç konuşmadan ikna etmeye çalışırdım. Bu amaçla bu konuda kompleksiz olduğumu anneme kanıtlamak için Terzi Nesibe halanın kızı Füsun ile kocasını bir kere Boğaz'a yemeğe götürdüğümü, bir kere de genç damadın ısrarıyla onun senaryosunu yazdığı filmlerden birini seyre gittiğimizi laf arasında anlatıverirdim. Aman aman iyi olsunlar derdi annem. Çocuk filmcilerle, yeşilçamcılarla düşüp kalkıyormuş diye duymuş üzülmüştüm. Güzellik yarışmalarına giren kızdan ne beklersin? Ama sen iyiler diyorsan, aklı başında bir çocuğa benziyor. Onlarla sinemalara mı gidiyorsun? Gene de dikkat et. Nesibe çok iyi kalplidir, eğlencelidir ama çok da entrikacıdır. Bak ne diyeceğim. Esat Bey'in rıhtımında bu akşam davet var. Adam yollayıp bizi de çağırdılar. Sen git, ben de koltuğumu incir ağacının altına koydurtur, uzaktan sizi seyrederim. 52. Hayat ve acılar hakkında bir film samimi olmalı. 1976 yılının Haziran ortasından Ekim başına kadar giriş biletlerini ve bazılarını yıllar sonra İstanbul'un koleksiyoncularından arayıp bulduğum lobi fotoğraflarını ve el ilanlarını sergilediğim yazlık sinemalarda 50'den fazla film gördük. Tıpkı Boğaz meyhanelerine gittiğimiz akşamlarda olduğu gibi, havanın kararmakta olduğu bir saatte Füsun ile kocasını Çukur Cuma'daki evin kapısından Çetin'in kullandığı arabayla alır, göreceğimiz filmin oynadığı semti, mahalleyi, tanıdık işletmeci ve dağıtımcılardan öğrenip bir kağıda yazmış olan Feridun'un tarifiyle yolumuzu bulmaya çalışırdık. İstanbul son 10 yıl içinde öylesine büyümüş, yangınlar ve yeni inşaatlarla öylesine değişmiş ve göçlerle dar sokaklar öylesine kalabalıklaşmıştı ki sık sık yolumuzu kaybeder, sora sora ancak bulur, filmlere koşarak son anda yetişir, bazen bahçeye karanlıkta girer, nasıl bir yerde olduğumuzu ancak 5 dakika arada lambalar yanınca fark ederdik. Yıllar sonra dut ve çınar ağaçları kesilerek üzerlerine apartmanlar dikilen, araba park yerine ya da yeşil plastik halılarla kaplı mini futbol sahalarına dönüştürülen bu büyük sinema bahçelerinin kireçle badanalanmış duvarlar, imalathaneler, çökmekte olan ahşap konaklar ve 2-3 katlı apartmanlarla ve sayısız balkon ve pencereyle çevrilmiş bu hüzünlü mekanların kalabalığı her seferinde beni şaşırtırdı. Çoğu zaman seyretmekte olduğumuz melodramatik filmin kederiyle sandalyelerde çekirdek yiyerek oturan binlerce kişinin kıpır kıpır hayatiyeti, bütün o kalabalık ailelerin, başörtülü annelerin, sürekli sigara tüttüren babaların, gazoz içen çocukların ve bekar erkeklerin insanlığı filmin anlattığı şeyle kafamda birbirine karışırdı. Şarkıları ve filmleri, plakları ve afişleriyle o günlerde bütün Türk milletinin hayatına girmekte olan yerli filmlerin ve müziğin kralı Orhan Gencebay ile ilk defa işte böyle koskocaman bir açık hava sinemasının perdesinde karşılaştım. Pendik ile Kartal arasındaki yeni gecekondu mahallelerinin arkasında Marmara'ya, ışıl ışıl adalara ve duvarlarına çeşitli sol sloganlar yazılmış imalathanelere, fabrikalara bakan bir tepedeydik. Bütün çevremizi bembeyaz bir kireç rengine boyayan Kartal'daki Yunus Çimento Fabrikası'nın yüksek bacalarından çıkan pamuk gibi dumanlar, gecenin içinde daha da beyaz gözüküyor ve kireç parçaları film seyredenlerin üzerine masaldan çıkma bir kar gibi yağıyordu. Filmde Orhan Gencebay, Orhan adlı fakir bir genç balıkçıyı canlandırıyordu. Ona hamilik eden ve vefa duygusuyla bağlı olduğu zengin bir kötü adam vardı. Onun daha da rezil ve şımarık oğlu ve arkadaşları, daha ilk filmini çeviren Müjdar'a biz de iyice görelim diye üstünü başını açarak, acımasızca ve uzun uzun tecavüz ederlerken sinema sessizleşti. Hamisi bunu emrettiği ve o da vefalı olduğu için Orhan olayı örtbas etmek zorunda kalıyor ve Müjde ile evleniyordu. Bu sırada Gencebay, batsın bu dünya diyerek onu bütün Türkiye'de meşhur eden şarkıyı acı ve öfkeyle bir kere daha söylüyordu. Filmin aşırı duygulu anlarında sandalyelerde oturan yüzlerce kişinin çekirdek çıtlayarak oluşturduğu hışırtıyı, parantez aç, ilk anda yakınlardaki bir fabrikadan gelen makine uğultusu sanmıştım, parantezi kapa, dinliyor ve hepimiz sanki uzun zamandan beri birikmiş acılarımızla baş başa kalıyorduk. Ama filmin havası, eğlenmeye gelmiş kalabalığın kıpırtısı, erkekler kısmının ön sıralarda oturan neşeli gençlerin hazır cevap şakaları ve tabii hikayedeki inanılmazlıklar beni kendimi koyvermekten ve bastırılmış korkularımın tadını çıkarmaktan alıkoyuyordu. Ama Orhan Gencebay her şey karanlık, nerede insanlık diye öfkelenirken ben ağaçlar ve yıldızlar arasındaki o sinemada Füsun'un yanında oturmaktan çok memnundum. Bir gözümle perdeyi seyrederken, bir gözümle de sahneden sahneye Füsun'un gövdesinin dar tahta sandalyede kıpırdanışını, soluk alışverişlerini, Orhan Gencebay, kaderim böylesine yazıklar olsun derken blue jeanli bacaklarını üst üste atışını ve sigara içişini izliyor, onun perdedeki duygusallığı ne kadar paylaştığını tahmin etmeye çalışarak zevk alıyordum. Müjdeyle evlenmek zorunda kalan Orhan'ın öfkeli şarkısı isyankar bir havaya bürününce bir an yarı duygusal, yarı alaycı bir bakışta Füsun'a dönüp gülümsedim. Filme öylesine kapılmıştık ki dönüp bana bakmadı bile. Balıkçı Orhan, karısı ırzına geçilmiş biri olduğu için onunla sevişmiyor, ona uzak duruyordu. Orhan ile evliliğinin acılarını dindirmediğini anlayınca Müjde intihara teşebbüs ediyor, Orhan onu hastaneye yetiştirip kurtarıyordu. Hastaneden dönüşte karısına koluna girmesini söyleyince Müjde filmin bu en dokunaklı yerinde ''Benden utanıyor musun?'' diye soruyordu ona. O zaman içimde saklı kalmış acının en sonunda kıpırdandığını hissettim. Sinemadaki kalabalık da tamamen sessizleşmiş, bunun ırzına geçilmiş, bekaretini kaybetmiş bir kızla evlenmenin, onunla kol kola yürümenin utancı olduğunu hemen anlamıştı. Ben de içimde bir utanç, hatta bir kızgınlık hissettim. Bekaret ve namus konusunun bu kadar açık bir şekilde konuşulmasının utancı mıydı bu? Yoksa bunu Füsun'la birlikte izliyor olmanın utancı mı? Bir yandan bunu düşünüyor, bir yandan yanımda oturan Füsun'un sandalyesinde kıpırdandığını hissediyordum. Daha sonra annelerinin kucaklarında film seyreden çocuklar uyuyakalınca ve ön sıradan perdedeki kahramanlara sürekli laf yetiştiren öfkeliler sessizliğe bürününce Füsun'un hemen yanı başımda duran ve sandalyenin arkasına attığı kolunu tutmayı çok isterdim. İkinci film, içimdeki utancı bütün ülkenin ve gökteki yıldızların asıl derdine, aşk acısına dönüştürdü. Bu sefer Orhan Gencebay'ın karşısında esmer ve tatlı Perihan Savaş vardı. Gencebay inanılmaz acılar karşısında öfkelenmiyor, hepimizin içine işleyen daha güçlü bir silaha, alçak gönüllülüğe ve çilekeşliğe gururla sarılıyor ve müze gezerlerin severek dinleyecekleri bir şarkıyla tutumunu ve filmi özetliyordu. Bir zamanlar benim sevgilimdin, yanımdayken bile hasretimdin, şimdi başka bir aşk buldun, mutluluk senin olsun, dertler benim, çile benim, hayat senin, senin olsun. Seyirciler vakit ilerlediği, kucaklardaki çocuklar uyuyakaldığı, gazoz içip leblebi savaşı yapanlar yorulduğu, ön sıralardaki şamatacılar da suskunlaştığı için mi acaba filmi daha büyük bir sessizlikle izliyorlardı? Yoksa Orhan Gencebay'ın aşk acısını fedakarlığa çevirmesini saygıyla karşıladıkları için mi? Ben de aynı şeyi yapabilir, kendimi daha fazla rezil ve mutsuz etmeden yalnızca Füsun'un mutluluğunu isteyerek yaşayabilir miydim? Onun bir Türk filminde oynaması için gerekenleri yapıp rahatlayabilir miydim? Füsun'un kolu bana yakın değildi artık. Orhan Gencebay'ın sevgilisine mutluluk senin, hatıralar benim olsun demesine ön sıralarda biri enayi diye bağırdı. Ama pek az kişi gülüp onay verdi ona. Hepimiz sessizdik. Yenilgiyi efendice kabul etmenin bütün milletin en iyi öğrendiği, öğrenmek istediği bilgelik ve hüner olduğunu o sırada düşündüm. Belki de film bir boğaz yalısında çekildiği ve ben de geçen yazın ve sonbaharın hatıralarını uyandırdığı için bir ara boğazım düğümlendi. Dragos açıklarında ışıltılı bir beyaz gemi adalarda yazı geçiren mutlu insanların pırıl pırıl ışıklarına doğru ağır ağır ilerliyordu. Bir sigara yakıp bacak bacak üstüne attım. Alemin güzelliğine şaşarak yıldızları seyrettim. Bütün kabalığına rağmen bu filmde duygulanmamı sağlayan şeyin gecenin ilerleyen saatlerinde sessizliğe bürünen seyircilerin varlığı olduğunu hissettim. Evde tek başına televizyon karşısında bu film içime bu kadar işlemez, annemle oturup sonuna kadar izleyemezdim. Füsun'un yanında otururken seyircilerle aramda bir kardeşlik duygusu olduğunu anlıyordum. Film bitip ışıklar yanınca kucaklarda uyuyan çocuklarını taşıyan annelerin babaların sessizliğine katıldık. Dönüş yolunda bile hiç bozmadık onu. Füsun arka koltukta başını kocasının göğsüne dayayıp uyuyakalınca pencerelerden akan karanlık sokakları, imalathaneleri, gecekonduları, duvarlara sol sloganlar yazan gençleri, karanlıkta daha da ihtiyar gözüken ağaçları, başıboş köpek çetelerini ve kapanmakta olan çay bahçelerini seyrederek sigara içtim ve gördüğümüz filmlerin bilinmesi gereken püf noktalarını tam bir iyimserlikle fısıldar gibi anlatan Feridun'a dönüp hiç bakmadım. Sıcak bir gece Nişantaşı'nın arka sokaklarıyla Ihlamur Kasrı'nın yakınlarındaki gecekondular arasında sıkışmış dar ve uzun bir bahçedeki Yeni İpek Sineması'nda dut ağaçlarının altında Aşkın Çilesi Ölünce Biter ile Çocuk Yıldız Papatya'nın oynadığı Duyun Kalbimi Feryadını adlı melodramları seyrettik. İki film arasında ellerimizde şişeler gazozlarımızı içerken Feridun birinci filmde namussuz muhasebeci rolünü oynayan Kaytan Bıyıklı Bıçkı'nın arkadaşı olduğunu, bizim çekeceğimiz filmde de benzer bir rolü oynamaya hazır olduğunu söyleyince Yeşilçam filmleri alemine sırf Füsun'a yakın olmak için girmenin benim için çok zor olacağını anladım. Aynı anda sinema bahçesine bakan balkonlardan birinin kara perdeyle örtülü kapısından o eski ahşap evin Nişantaşı'nın arka sokaklarındaki iki gizli lüks randevu evinden biri olduğunu fark ettim. Yaz geceleri içeride kızlarla sevişen zengin beyefendilerin aşk haykırışlarına, film müziklerinin, kılıç şakırtılarının ve melodramlarda kör gözleri açılınca "görüyorum, görüyorum" diye bağıran oyuncuların haykırışlarının karışması kızlar arasında şaka konusu olurdu. Bir zamanlar ünlü bir Yahudi tüccarın evinin salonu olan müşteri bekleme odasındaki mini etekli şakacı kızlar canları sıkılınca yukarı çıkıp arkadaki boş odalardan birinin balkonundan film seyrederlerdi. Şehzade başındaki küçük yıldız bahçesi sinemasının üç yanını tıpkı La Scala'daki localar gibi çevreleyen ve tıklım tıklım dolu olan balkonları biz seyircilere o kadar yakındı ki Aşkım ve Gururum adlı aile filminde zengin baba oğlunu azarladıktan parantez aç, o tezgahtar parçasıyla evlenirsen seni mirasından mahrum bırakır ve evlatlıkla reddederim, parantezi kapa. Az sonra balkonlardan birinde çıkan kavganın gürültüsünü bazılarımız filmdeki kavgayla karıştırmıştı. Kara Gümrük'teki kışlık çiçek sinemasının hemen bitişindeki yazlık yaz çiçek sinema bahçesinde ise senaryosunu damat Feridun Bey'in kaleme aldığı ve bize Xavier de Montepin'in Ekmekçi Kadın adlı romanının yeni bir uyarlaması olduğunu söylediği Simitçi Teyze adlı filmi seyrettik. Bu sefer başrolde Türkan Şoray değil Fatma Girik oynuyordu ve hemen yukarımızdaki balkona bir rakı sofrası kurup ailesiyle demlenen atletli ve şişman bir balkon babası bu durumdan memnun olmadığını ikide bir "Türkan hiç böyle mi oynardı? Geç kardeşim geç, hiç olmamış" diyerek ifade ediyordu. Balkon babası filmi dün akşam da seyrettiği için olacakları önceden bağıra bağıra bütün sinemaya aşağılayıcı bir dille ilan etti. "Şşt, sus da seyredelim" diyen seyircilerle balkonundan ağız dalaşına girip filmi daha da aşağıladı. Füsun bütün bunların kocasını üzdüğünü düşünerek Feridun'a sokulunca içim yandı. Dönüş yolunda Füsun'un arka koltukta uyuklarken ya da arabadaki sohbete laf yetiştirirken başını kocasının omzuna ya da göbeğine koyuşuna, onun eline sarılışına gözüm takılsın istemezdim. Çetin'in hep dikkatle ve yavaş sürdüğü araba, cırcır böceklerinin işitildiği, nemli ve sıcak yaz gecesinde ilerlerken, yarı açık pencerelerden giren arka sokakların hanım eli, pas ve toz kokusunu içime çekip karanlığı seyrederdim. Ama film seyrederken karı kocanın birbirlerine sokulduklarını hissettiğimde, mesela Bakırköy'deki İncirli sinemasında Amerikan filmlerinden ve İstanbul sokaklarından mülhem iki polisiyeyi seyrederken olduğu gibi içim birden kararı verirdi. Bazen de İki Ateş Arasında adlı filmin acısını içine atan sert erkek kahramanı gibi ağzıma bıçak açmazdı. Bazen Füsun'un kocasının omzuna beni kıskandırmak için yaslandığını düşünür, hayalimde onunla bir kıskançlık düellosunda tutuşurdum. O zaman genç evlilerin arada fısıldaşıp gülüşmelerini hiç fark etmiyormuş ve kendi kafama göre takılıp filmden çok hoşlanıyormuş gibi yapar, bunu kanıtlamak için ancak en man kafa seyircinin güldüğü bir şeye kahkahalar atardım. Ya da hem Türk filmine gidip hem de orada olmaktan huzursuzluk duyan entelektüeller gibi kimsenin fark etmediği tuhaf bir ayrıntıyı fark etmiş ve bu saçmalığı küçümseyerek gülmekten kendimi alamıyormuş gibi kıs kıs gülerdim. Ama bu alaycı halimi sevmezdim. Kocasının bir duygusallık anında kolunu Füsun'un omzuna atması, ki zaten az yapardı, beni huzursuz etmezdi de bu vesileyle Füsun başını Feridun'un omzuna hafifçe yaslayınca içim ezilir, Füsun'un bunu beni üzmek için yaptığını, çok kalpsiz olduğunu kendime rağmen düşünür, öfkelenirdim. Ağustos'un sonunda Balkanlardan güneye Afrika'ya giden leylek sürülerinden ilk kafilenin, parantez aç, geçen yıl bu vakitte Sibel'le bir yaz sonu partisi verdiğimiz aklıma bile gelmemişti, parantezi kapa. İstanbul'un üzerinden geçişinden sonraki serin ve yağmurlu günlerin birinde, Beşiktaş'ta çarşı içinde kamburun yeri olarak bilinen büyük bahçede, (parantez aç, Yumurcak Sineması yazlı, parantezi kapa) fakir bir kız sevdiğimi seyrederken, hemen yanı başımdaki Füsun'un kucağında duran kazağın altında karı kocanın el ele tutuştuklarını hissettim. Başka zamanlarda da, başka sinemalarda da böyle bir kıskançlığa kapıldığım zamanlarda yaptığım gibi, konuyu unuttuğumu sandıktan hemen sonra bacak bacak üstüne atma ve sigara yakma bahaneleriyle onlara doğru bir bakış atıp Füsun'un kucağında duran kazağın altında mutlulukla el ele tutuşup tutuşmadıklarını görmeye çalışırdım. Evli oldukları, bir yatağı paylaştıkları, birbirlerine dokunmak için başka çok fırsatları olduğu halde bunu niye şimdi benim yanımda yapıyorlardı? Kıskançlıktan keyfim kaçınca yalnız perdedeki film değil, haftalardır gördüğümüz bütün o filmler ahlaksızca kötü, budalaca sığ ve gerçek dünyadan acınacak kadar da uzak görünürdü bana. İkide bir şarkı söyleyen bütün o salak aşıklardan, hizmetçi kızken bir günde şarkıcı olabilen başörtülü ama dudakları boyalı köylü kızlardan bıkmıştım. Feridun'un gülümseyerek hepsinin Duma'nın üç silahşörlerinin bir Fransız uyarlamasından çalıntı olduğunu söylediği Ahbap Çavuş filmlerinden ve sokakta kızlara arsızca laf atan çeşit çeşit kan kardeşlerinden de hiç hoşlanmıyordum. Kasımpaşalı üçler ile siyah gömlekler giyen üç korkusuz fedai filmlerini, rekabet yüzünden her gece kesile kesile kuşa dönmüş ve anlaşılmaz üç film göstermek zorunda kalan Feriköy'deki Arzu sinemasında seyretmiştik. Bütün o fedakar aşıkların, parantez aç, durun durun Tanju suçsuzdur, aradığınız suçlu benim demişti Hülya Koçyiğit, Yağmur Altında Yarıda Kalan Akasyalar Altında filminde, parantezi kapa. Her şeyi kör çocuğun ameliyat parası için yapan annelerin, parantez aç, iki film arasında sahnede cambaz gösterisi yapılan Üsküdar Halk Bahçesi sinemasında seyrettiğimiz Kırık Kalp, parantezi kapa. Sen kaç yiğidim, ben onları oyalarım diyen arkadaşların, parantez aç, Feridun'un bizim filmimizde de oynamaya söz verdiğini iddia ettiği Erol Taş, parantezi kapa. Ama sen arkadaşımın aşkısın diyerek mutluluğa sırt çeviren mahalleli erkeklerin fedakarlığından da yorulmuştum. Bu keder ve umutsuzluk anlarımda ben bir fakir tezgahtar kızım, siz ise çok zengin bir fabrikatörün oğlusunuz diyen kızlar, hatta aşk acısını içlerine atıp sevgililerini uzak akrabayı görme bahanesiyle şoförlü arabalarıyla ziyaret eden kederli erkekler bile etkilemezdi beni. Füsun ile yan yana oturmanın zevkiyle halka halka perdedeki filme, sinemadaki kalabalığa yayılan geçici mutluluğum, bir kıskançlık rüzgarıyla bütün alemi lanetleyen kapkara bir kasvete hemen dönüşebilirdi. Ama bazen de sihirli bir anda bütün dünyam ışıl ışıl aydınlanırdı. İkide bir kör olan kahramanların sefil dünyasının karanlığı ruhuma iyice sinmişken, bir an kolum kolunun kadife tenine değer, bu çarpışmanın verdiği harika tadı kaybetmemek için kolumu hiç kıpırdatmaz, filmi anlamadan seyrederken, onun da kolunu hiç kıpırdatmadan tenini benim tenimin dokunuşuna bıraktığını hisseder, mutluluktan bayılacağımı sanırdım. Yaz sonunda Arnavutköy Çam Park sinemasında şımarık bir zengin kızıyla onu yola getiren şoförünün maceralarını Küçük Hanımefendi filminde izlerken kollarımız gene birbirine böyle deyip yapıştı ve teninin alevi benim tenimi alevlendirince gövdem hiç beklenmedik bir tepki verdi. Bir süre vücudumun edepsizliğini hiç aldırmadan onun tenine değmenin baş döndürücü tatlarına kendimi bırakmıştım ki birden ışıklar yandı ve 5 dakikalık ara başladı. Utanç verici heyecanımı gizlemek için lacivert kazağımı kucağıma koydum. Gazoz alalım mı dedi Füsun. Film aralarında gazoz çekirdek almaya çoğu zaman kocasıyla giderdi. Olur ama bir dakikacık bekle dedim, bir şey düşünüyorum. Vücudumun bu edepsizliğini lise yıllarında sınıf arkadaşlarından gizlemek için yaptığım gibi anneannemin ölümünü düşündüm. Çocukluğumun gerçek ve hayali cenaze törenlerini, babamın beni azarlamasını, kendi cenazemi, mezarımın karanlık olacağını ve gözümün toprakla dolacağını hızla gözlerimin önünden geçirdim. Yarım dakika sonra ayağa kalkabilecek gibi olunca tamam dedim, gidelim. Birlikte yürürken boyunun uzunluğunu, gövdesinin dikliğini sanki ilk defa fark ettim. Aileler, sandalyeler, koşuşturan çocuklar arasında başkalarının bakışlarından utanmadan onunla yürümek ne güzeldi. Sinemadaki kalabalığın ona bakması hoşuma gidiyor, bizi bir çift, bir karı koca sandıklarını hayal etmekten mutluluk duyuyordum. Onun için çektiğim bütün acıların o kısacık yürüyüşe değdiğini, o yürüyüşün hayatımın olağanüstü mutlu özel anlarından biri olduğuna, o sırada o mutlu anı yaşarken hemen karar vermiştim. Gazoz satıcısının önünde her zamanki gibi bir kuyruk değil, hepsi aynı anda bağıran, gazoz isteyen yetişkinlerden ve çocuklardan bir kalabalık birikmişti. Biz de arkalarında beklemeye başladık. ''Neydi demin o çok ciddi düşündüğün?'' diye sonra sordu Füsun. ''Filmi sevdim.'' dedim. ''Eskiden gülüp geçtiğim, ilgilenmediğim bütün bu filmleri neden o kadar severek seyrediyorum?'' diye düşünüyordum. Sanki o an kafamı toparlasaydım bunun cevabını verebilecektim. ''Gerçekten beğeniyor musun bu filmleri? Yoksa bizimle sinemalara gelmek için mi öyle diyorsun?'' ''Katiyen öyle değil, çok mutlu oluyorum. Bu yaz gördüğümüz filmlerin çoğunda içime işleyen, acılarıma uygun, çok da teselli edici bir yan vardı.'' ''Hayat bu filmler kadar basit değil aslında.'' dedi Füsun hayalperestliğime üzülür gibi. ''Ama ben eğleniyorum. Bizimle geldiğin için memnunum.'' Bir an sustuk. ''Senin yanında oturmak bana yetiyor.'' demek isterdim. Kollarımızın uzun zaman birbirine yaslanması tesadüf müydü? İçimde saklı kalmış sözlerin dışarı çıkmak istediğini ama sinemanın kalabalığının ve yaşadığımız dünyanın buna izin vermediğini acıyla hissettim. Ağaçlara asılı hoparlörlerden 2 ay önce Pendik sırtlarındaki manzaralı sinemada seyrettiğimiz filmdeki Orhan Gencebay'ın şarkısı duyuldu. ''Bir zamanlar benim sevgilimdin.'' diye başlayan güfte ve müzik bütün yazın hatıralarını toplamış, resimler halinde gözümün önünden bir bir geçiriyordu. Boğaz meyhanelerinde dumanlı kafayla Füsun'a ve mehtaplı denize hayranlıkla baktığım bütün o eşsiz anlar içimde canlandı. ''Çok mutluydum bu yaz.'' dedim. ''Bu filmler beni terbiye etti. Hayatta önemli olan zengin olmak değil aslında. Ne yazık ki acılar, çile değil mi?'' ''Hayat ve acılar hakkında bir film.'' dedi yüzünde bir gölge gördüğüm güzelim. ''Samimi olmalı.'' İtişerek birbirlerine gazoz fışkırtan çocuklardan biri ona doğru sert bir hamle yapınca Füsun'u belinden tuttum, kendime çektim. Üzerine biraz gazoz fışkırmıştı. ''Eşek oğlu eşekler sizi.'' dedi bir amca ve çocuklardan birinin ensesine bir şaplak indirdi. Onay bekleyen bir bakışla bize döndü ve gözü Füsun'un belinin üzerinde duran elime takıldı. Sinema bahçesinde birbirimize yalnızca fiziksel olarak değil, ruhen de ne kadar yakındık. Füsun benim bakışlarımdan korkarak uzaklaşmış, çocukların arasına girip çamaşır leğeninin içine yatırılmış gazoz şişelerine uzanmış, kalbimi kırmıştı bile. ''Bir gazozda Çetin Efendi'yi alalım.'' dedi Füsun. İki gazoz açtırdı. ''Parayı ödedim.'' Filmlerde bizimle birlikte aile kısmında değil, tek başına bekar erkekler kısmında oturan Çetin Efendi'ye gazozumu götürdüm. ''Zahmet ettiniz Kemal Bey.'' dedi gülümseyerek. Geri döndüğümde bir çocuğun şişeden gazoz içen Füsun'a hayranlıkla baktığını gördüm. Çocuk bir cesaret yanımıza geldi. ''Abla siz artist misiniz?'' ''Hayır.'' Bu sorunun o yıllarda makyajlı, bakımlı ve biraz açık giyimli ama çok da yukarı sınıftan olmayan bir kıza yaklaşmanın, ona çok güzelsiniz demenin çapkınlar arasında artık bugün unutulmuş bir yolu olduğunu hatırlatayım. Ama 10 yaşlarındaki çocuk bu ikinci anlamla ilgili değildi hiç. Israr etti. ''Ama ben sizi bir filmde gördüm.'' ''Hangisinde?'' dedi Füsun. ''Sonbahar kelebeklerinde bu elbiseyi giymiştiniz ya.'' ''Ne rolündeydim?'' dedi Füsun hayalden hoşlanıp gülümseyerek. Ama çocuk yanıldığını anlayıp susmuştu. ''Kocama sorayım şimdi, bütün filmleri bilir o.'' Kocam deyişi, sandalyelerde oturan kalabalık içerisinde bakışlarıyla onu arayıp bulması, çocuğun benim Füsun'un kocası olmadığımı anlaması üzdü beni, anlamışsınızdır. Ama gene de üzüntümü bastırdım. Ona bu kadar yakın olmanın ve birlikte gazoz içmenin mutluluğuyla şöyle dedim. Yakında bizim filmin çekileceğini ve senin yıldız olacağını çocuk anladı galiba. Yani sonunda hakikaten parayı vereceksin de bu film çekilecek mi? ''Kusura bakma Kemal abi, Feridun utanıyor artık, konuyu bile açmıyor. Ama bu senin oyalamalarından biz yorulduk artık.'' ''Sahi mi?'' dedim ve kala kaldım.